Ayrım 23. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 206. Mine Söğüt. Dağ yüksek, göl derin, tanrı yok. Baveşin'le birlikte gölün kıyısında yürüyoruz. Ardımızda tepesi karlı dağ. Dönüp bakmıyoruz. Baveşin dağlara bakmayı sevmiyor. Göreceklerinden, aklına düşeceklerden korkuyor. Ben dağları severim ama Baveşin üzülmesin diye ben de dönüp bakmıyorum. Gölün kıyısı güzel. Baveşin kıyıdaki kayalardan birinin üzerini işaret ediyor, oturalım mı diyor. Oturalım. Üzerimizde uzun elbiseler var. Hırkalarımızı Şernaz nene ördü. Şernaz, savaşı tanıyan ve onun kötülüğünü bilen demekmiş. Şernaz nene kızıyor kendi büyüklerine. Böyle ad mı konur çocuğa diye. Bu adı koydular, o yüzden bitmiyor savaş. Son olsun. Benden sonra kimseye koymayın sakın bu adı diye vasiyet ediyor oğullarına. Ama oğulları onu dinlemiyorlar. Doğan ilk kız çocuğuna nenesinin ismini koyacaklar. Bir kızım olursa adını Kevi koyacağım diyor Baveşin. Ne demek Kevi? Baharda doruklarda kalan kar demekmiş. Hani sevmiyorduk dağları? Sevmez olur muyum hiç diyor. Sevdiğim için bakamıyorum dağlara. Bakarsam sevmem artık diye korkuyorum. Artık oğlan doğurmak istemiyorum. Benden küçük Baveş'in 5 oğlu var. 5 kayıp oğlan. Adlarını sormaya korkuyorum. Benim bir kızım olsa ismini İstanbul koymak isterdim diyorum. Onlar erkeklere Ahmet ismini koyuyorlarmış. Diyarbakır demekmiş Ahmet. Şehirlerimizi seviyoruz. İsimlerini çocuklarımıza verecek kadar çok seviyoruz. Şehirlerimizi severken kim bilir daha başka neleri de seviyoruz. İstanbul'a gidelim senle Baveşin diyorum. Buralardan kurtulmak, orada yaşamak istemez misin? İstemem diyor. Topraklarından ayrılmak iyi gelmez insana. Ben burada iyiyim. Ama gidebilirsek senle eskilere, çok ama çok eskilere gidelim diyor. Hangi zamana gitmek istersin Baveşin? Başlangıca gidelim. Bu uzun boylu, uzun saçlı, elleri kuvvetli, rahmi yorgun, içi üzgün kadın, Tanrı'nın o kuleyi henüz yıkmadığı zamanlara gitmek istiyor. Bu topraklarda yazılmış en eski kitabı açıp bakıyoruz. Bir zamanlar yeryüzündeki tüm insanlar aynı dili konuşurlarmış. Aynı topraklarda bir arada yaşarlarmış. O zamanlar cennet yeryüzündeymiş diyor Baveşin. İkimiz de başımızı yukarı, rengi griye çalan uçsuz bucaksız göğe doğru kaldırıyoruz. Serin bir rüzgar iniyor üzerimize, hırkalarımıza rağmen üşüyoruz. Cennet şimdi nerede? Kuşlar uçuyor tepemizde, gölün derinliklerinde muhtemelen bir canavar uyuyor ve şu anda dağlarda birileri birilerini öldürüyor. Düşmanını tarif edemeyen insanlarız biz, ben ve Baveşin. Kin nedir bilmiyoruz. Kitapta yazan şeyleri de aklımız almıyor. Tanrı'yı tarif edemiyoruz bir türlü. Tanrı neden bile isteye kargaşa çıkarsın ki diye soruyor Baveşin. Haklı. Kitapları okumamak lazım. Kendi kitabımızı kendimiz yazmalıyız diyorum. Hüzünlü hüzünlü gülüyor. Yazmışız ya diyor. İşte kardeşini öldür yazıyor bizim kitapta. Ayaklarımızda lastik pabuçlar var. İçlerinde Şernaz nenenin keçi kılından ördüğü çoraplar. Hadi diyorum ayaklarımızı göle sokalım. Çıkarıyoruz ayakkabıları ve çorapları, eteklerimizi azıcık sıyırıp bacaklarımızı kayalardan aşağı sarkıtıyoruz. Gölün sodalı suyu bedenimize değer değmez ürperiyoruz. Aslında devamlı ürperiyoruz. Hayat külliyen ayaklarımızı ansızın değen soğuk göl suyu gibi. Anlamlandıramadığımız duyguların gölgesi hep üzerimizde. Onun ölmüş ve öldürmüş oğullarıyla benim doğurmadığım çocuklarım aslında kan kardeşi. Tanrı'nın olmadığı zamana gitmeliyiz belki de Baveşin diyorum. Tanrı'dan çok önceye, sadece insanın olduğu zamanlara, dillerimizin ayrılma olasılığının bile olmadığı kayıp zamana. Zamanı nasıl olur da kaybeder insan? Şu an aslında ikimiz, Baveşin'le ben, aynı dili konuşuyoruz. Sanki o kule yıkılmamış, Tanrı gökyüzünden aşağı inmemiş, insanları kargaşayla kahretmemiş gibi. Sanki kimse ölmemiş gibi. İkimiz de savaşın her türlüsünden ürküyoruz. Kin kötüdür diyor Baveşin. O kitapta kinle ilgili şeyler de yazıyor mu? Yazıyor. Bütün kitaplar kinden bahsediyor. O yüzden ikimiz de sevmiyoruz kitapları. masalları seviyoruz. Kitaplara girmemiş olanları dillerden dillere anlatılarak, her anlatılışında yeniden ve yeniden yazılarak kindarlıktan uzaklaşıp savaşa yabancılaşan masalları seviyoruz. O kitaplar da başlangıçta masaldı diyorum. Başlangıçtan çok uzağız diyor Baveş'in. Peki sona yakın mıyız? Değiliz, ikimiz de biliyoruz. Bizi kahreden tam ortasında olmak her şeyin. Başlangıçların ve sonların görkeminden uzak, sündürülmüş bir zamana tutsağız. Hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Hiçbir şey kabul de edemiyoruz. Çıkardığımız sesler duyulmuyor. Söylediğimiz sözler sayılmıyor. O yüzden gölün kıyısına geldik. Ayakkabılarımızla çoraplarımızı çıkartıp, eteklerimizi azıcık sıyırıp, ayaklarımızı soğuk sulara soktuk. Gökyüzündeki bulutların gölgesi bizi üşütüyor. Üzerimizdeki hırkalar bizi ısıtmıyor. Dönüp dağlara bakmıyoruz, kitapları okumuyoruz. Tanrı'ya küskünüz. Gel sen burada yaşa diyor Baveş'in bana. Sırtımızı birlikte döneriz dağlara. Kızın olursa ismini Nujin koyarsın. Yeni yaşam demektir Nujin. Şernaz nene sana da öğretir örgü örmeyi. Keçi kıllarından yün eğiririz birlikte. Dağlara çıkmayız ama eteklerinde kekik toplarız. Kimsenin olmadığı kuytular bulup gölde yüzeriz. Gel sen burada yaşa. Yaşayamam diyorum. Biliyorsun topraklarından ayrılmak iyi gelmez insana. Hem bu dağlar bana yabancı. Bu göl dibindeki canavar, üzerindeki o gemi, o bomboş ada. Oysa benim orada uçsuz bucaksız bir denizim var. Dibinde rengarenk balıklar. Üzerinde yelkenli gemiler, ortasında kalabalığı bol adacıklar. Kuytularda saklanamam, dağlarda savaşamam, ölülere ağıt yakamam. Tanrı bizi ayırmayacaktı diyorum. Tanrı bizi hiç ayırmayacaktı Baveş'in. Tanrı yanlış yaptı. Ocak 2011, Gümüşlük. Yıldız Ramazanoğlu, Müzeyyen Vakası. Yusuf'la nerede olsa yaşardım. Afrika'ya gidebilir, karlı dağların tepesinde kuş uçmaz, kervan geçmez bir köy okulunda birlikte çalışabilirdim. Böyle söyledikçe söz vücut buldu, geldik buralara. Uçak inişe geçtiğinde, aşağıda gördüğüm manzara karşısında bu dünyada daha hiçbir şey görmediğime kanaat getirdim. Aşılmaz geçilmez sıra dağlar gözlerimin haddini aşacak bir sonsuzlukla yerde uzanıyordu. Aralarda ovalar, ovalarda küçük yerleşimler, yerleşimlerde tamamen karlarla kaplı, hiçbir hayatiyet belirtisi olmayan evler. Neden sonra çözülen muayyelem harekete geçecek ve ortama közlenmiş ateş, siyah demirden soba, sıcak ekmek, uykudan kalkmış çocuk, şu benim gördüğüm tabloyu hiçbir zaman böyle algılamayan bir adam ekleyecekti. Yerleşim yerlerinin arasından belli ki saç teli gibi ince yollar geçiyordu. Her yer karlarla kaplı olunca sadece izleri görünür. Yol mu yol? Ama geçit verir mi Allah bilir. Havaalanına indiğimizde bir an donacakmış gibi olmuş, korumak için hemen karnındaki bebeğe sarılmıştım gayri ihtiyari. Dışarıdan belli değildi, bir aylıktı daha. Uçakta yapılan, varılan yerde hava sıcaklığı -30 anonsu en çok bu parmak çocuk için telaşlandırmıştı beni yine de. Hava soğukluğu denmesi daha uygun düşerdi gerçi dilin akışına. Sonra kasabaya otobüsle zorlu yolculuğumuz başladı. Normali 3 saat olan yolu nasıl 10 saatte kat ettiğimizi anlatmak bir başka zamana. Güneş doğdu, karlar eridi ama kış tekrar geldi bastırdı. Burada yılın 10 ayı, güneş tatilde desem yeri var. Annemin ciddi bir dolaşım bozukluğu geçirmesi yüzünden doğuma gelemeyecek olması, zaten uçakların kalkmaması, karayolunun yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası trafiğe bir sürüleye kapanması, bu haberlerle kış üstüne kış yaşamaya başlamam gözyaşlarına boğmuştu beni bir gün. Hem de öğrencilerimin gözleri önünde. Küçücük okulda kaçacak neresi olabilir ki? Akşamın inmesine dakikalar kala kapımız çaldığında başında yün atkısı, kızarmış elleri, buzlanmış kirpikleriyle orta yaşlı bir kadın sadece selam verip hiç konuşmadan, üstelik akıl almaz bir teklifsizlikle peteğini gözü kapalı bulan arı gibi mutfağa yöneldiğinde öyle baka kalmıştık Yusuf'la. Yoğurt dolu bakır bakracı içine yufka ekmekleri ısladığı bezden bohçayı, kavurma ve patlıcan kurusu bulunan poşeti masaya yatırırken Nalan'ın annesiyim demişti alı al moru mor bir yüzde. Pişirebilecek misin yemeği, pişirivereyim mi yoksa diyordu bütün iştenliğiyle. Sesindeki yalınlık ve kararlılık, bedeninden taşan doğallık beni anlatılamayacak bir hali anlatmaya zorunlu kılıyor. Belli ki kızıyla ne yapacağını bilemiyor. Aylardır sınıfta hiç konuşmadan beni seyrederken, solgun yüzüne sadece şiir okuduğumuz saatlerde renk gelen, sonra yine durgunlaşan Nalan. Sonunda bir şiir yazıp masama bırakmıştı. 15 yaşının bütün duyguseliğiyle birini seviyor, başka şehirler görmek, televizyonda gördüğü yazarlarla tanışmak istiyor. Denizin mavisini, sonsuzca akıp giden caddeleri, güneşin derimizi yakıp erittiği mevsimleri yaşamadan ölmekten korkuyor. Üstelik meydanlardaki gösterilere katılıp olağanca gücüyle haykıracak iyilik olsun diye. Çünkü buralardan sesini kimseye duyuramamış, olanlara karşı koyacak bir yol bulamamış. Tasa etme, sana birini yollayacağım ki bak ardımdan ne dua edeceksin diyordu annesi sahip çıktığını göstererek. Karda kaymamak için ayakkabılarına geçirip ayak bileğine bağladığı naylon torbayı görünce ben bambaşka bir yerdeyim artık diye iyice karar verir oldum durumu. Yol açılıp etrafa yiyecek gelene kadar komşular önceden hazırladıkları erzaklarını bizimle paylaşacaklar anlaşılan. Meseleyi kökten ele almış bile Nalan'ın annesi. Bize bakacak olan bacılık, bu kasabanın en gizemli kadını. Hakkında muhtelif bilgiler uçuşuyordu. Kimine göre Osmanlı dağılırken 1. Cihan Harbi'nin kargaşasında İskenderiye'den İstanbul'a kalkan son vapuru kaçırmış bir paşa ailesinin torunu. Adı Müzeyyen'di ama sadece yakın arkadaşları kullanırdı bu adı. Bebeklere sevgisi yüzünden kasabanın bacılığı olup çıkmıştı. Hayatıma girişi tıpkı Yusuf'un ardından bebeğin gelişi gibi ani oldu. Neredeyse her şey irademin dışında gelişmeye başlamıştı çünkü. Daha doğurmadan sancı odasının kapısında belirdi Müzeyyen. Kasabanın tek hastanesinin kadın doğum doktoru en az 5 kadının çığlıklarına koşturmaya çalışırken o bir avazda kurtulasın diyerek başucumda yerini almıştı bile. Dışarıda kar amansızca yağarken benim canımdan taze ılık bir can geliyordu. Nasıl bir olayla karşı karşıya olduğumu okuduğum kitaplardan da yararlanarak anlatabilirdim belki ama yine de bir izahı olamazdı bütün bunların. Aklım kaç kez gidip geldi sancılardan bilinmez. Çok uzun yoldan geldin dedi Müzeyyen gülerek onu kucağıma verirken. Günlerce dağ bayır yürümüş de bitkin düşmüş sanki. Üstü başı kan içindeydi. İlk yıkanırken görmeliydin. Hemşireler şarkı söylüyordu tir tir titreyen cılız bacaklarından tutarken. Ben de uzun yoldan geldim. Sancıların her çeşidine rastladım yollarda. Dikey, yatay, burgu, oygu, helezon. Şimdi kucağımda görmüş geçirmiş küçücük bir insan. Ağzıyla yoklayarak ne menen bir dünya ile karşı karşıya olduğunu anlamaya çalışan, görülmemiş acayiplikteki yaratık. Ona bakarken içimden ağlamak geliyordu. Elimin yarısı kadar bir yüzeye, çenesinden kaşına kadar her şeyin kusursuzca yerleşmiş olması, çoğu kez ağızdan ibaretmiş gibi görünen yüzün çaresizce aranması karşısında şaşkındım doğrusu. Tarifsiz duygular içindeydim. Yusuf kucağına almaya çalışıyordu, nasıl tutacağını bilmeden. Master tezi uçup gitmişti, aklından bu devasa olay karşısında. Nutku tutulmuştu bir bakıma. Aklımız her zamanki aklımız değildi artık. Bir yandan farklı yönlere doğru aynı anda genişleyerek kontrolden çıkmaya hazır balonlar gibiydi. Öte yandan da bir noktayı aydınlatan lambalar gibi parıldıyordu. Dışarıda hava ısındı. Güneşli bir gün olacak dedi Yusuf sesine, daha önce rastlamadığım sevinçle ağlamak arası bir ton vererek. Karlar eriyor ya çatılardan, saçaklardan sarkan buzlar başlarına düşüp de ölümcül iğneleriyle zarar vermesin insanlara dedi. Şu küçücük hastane odasındaki konumuzla alakasız bir şekilde. İnsanları pek bir düşünür olmuş haliyle. Yolun ortasında yürüyor gerçi insanlar korunmak için diye ekledi bebeği kucağıma teslim ederken. Zor olmuştu onun minik ağzıyla memenin buluşması. Tutturduğu ağıt, çıkardığı inleme sesleri, aç kalma korkusu, umudunu kaybetmeden yeniden hayata asılması derken tam o esnada taktı Müzeyyen muskayı. Bebek için dualar var dedi kuşkulu bakışlarımı yatıştıran sesiyle. İnce uzun bir kadın, yaşını kestirmek çok zor. Kardeşleri yurt dışına okumaya giderken bu durum anne babasına çok koyar da bir derde giriftar olurlar endişesiyle kalmış o kadim Arap şehrinde. Çocuk eğitimiyle ilgili meslek lisesini bitirince değerli taş ticareti yapan bir tüccarla evlendirilmiş. Bu hikaye onun öz evlat olmadığına, tersine evlatlık olarak büyütüldüğüne dair söylentilere yol açıyordu. Nasıl verdi annen seni uzak bir diyara gibisinden? Müzeyyen kocasından hoşnuttu. Görücü usulü evlense de zamanla deli gibi aşık olmuş, bu iyi adam da 20 yıl sadakatle bir çocuk doğurmasını beklemişti demesine göre. Etrafın ivalarına kapılıp da çocuk için ikinci bir kadın almaya yeltenmemiş, aşklarına leke sürmemiş. Yine uzun bir deniz aşırı yolculuğa çıktığında batan gemiyle birlikte denize karışıp gitmesi kahretmişti Müzeyyen'i. Kendini yeni doğan bebeklerin ilk 40 gününün masumiyetine adaması, sürekli dedikodu peşindeki büyüklerden uzak kalmak, anılarını canlı tutmak içindi laf aralarında bahsettiğine göre. Bebekler 40 gün boyunca bedenen dünyada olsalar da henüz ruhlarının inmemiş olduğuna inanıyordu. Onlar gayb aleminin bilgisiyle donanmış haldeydiler. Yakınında bulunanlar derecelerine göre birçok işaretler alabilirlerdi. Görüp unuttukları alemlere dair biraz murakabe ederlerse. Ziyaretine giden herkese içindeki sıkıntıyı giderecek, bir hal yolu gösterecek sohbet açması ermişliğine dalalet ediyordu kimilerine göre. Evinde Arapça, Farsça kitaplar vardı. Bu küçük taşra şehrinin çok uzaklarına yayılmıştı namı. 40 çıkarmada üstüne yoktu. Onunla 40 gün geçiren bebekler ve ana babalara bir yatışmışlık ve mahzunluk gelirmiş, ardından da bereket. Ancak bahtı açık kadınlara nasip olurmuş bu. O bahtı açıklardan biriydim. Bu kadar gizem bana iyi gelmez diye düşünürken o sancı odasından başlamıştı bile görevine. Doğumdan çıkıp odama gelir gelmez bir hurma verdi ağzıma ilkin. Hazreti Meryem de öyle yapmış. İsa'yı doğurunca hurma ile gidermiş hüznünü. Evi dolup taşıran misafirlerin ziyaretini kısa tutmakta, herkesi mavi boncuktan bir kelime ile uğurlamakta da ustaydı. Bebeğin büyük bir ciddiyetle ve yaptığı işin önemini ve kutsiyetini bilerek emiyordu sütünü. Kaşları genelde hafifçe çatılıyor ve bu mahrem anın yabancı seslerle, kokularla bozulmasına razı olmadığını, ancak izan sahiplerinin anlayabileceği seslerle duyuruyordu. Dünyaya inmekle inmemek arasında muhayyer kalmış bir insanın hakkını alma anını kem nazarlardan korumada üstüne yoktu Müzeyyen'in. Hakkını alma anı kutsaldı ona göre. Çok titiz ve kıskançtı bu anı perdelerken. Simurg kuşlarının yolculuğuna mı çıkmıştın sen de? Her şeyi gördün bildin de biz anlamayız diye mi haber vermiyor? Derviş yüzlüm, derin bakışlım, hikmetli kuşum diyordu fısıldayarak. Sen uçtun uçtun da bizi mi layık gördün konmaya? Bir de şarkı mırıldanıyordu hiç bilmediğim. Türkçe, Arapça, karışık, basit ama içe işleyen bir şarkıydı. Tam anlaşılmıyordu sözleri. Senin dilini kim anlar şimdi, kim çözer, de bakayım nerelerden geldin? Bir ilahiye başlıyordu sonra. Müzeyyen'in, bu kırkına karışacağım son küçük insan benim için, çok bağlandım, evlat bildim, beni arayıp sorması, unutmaması için dua ettim dediğini işittiğinden beri teyakkuz halindeydi. Bebeği elinden düşürmemesi endişelendirmişti onu. Sonraki günlerde varlığından ikircikli duygulara kapıldığı zamanlar geride kalmış, bebekle aralarında gerçekten kalıcı bir bağ oluşmasının hayalini kurar olmuştu. Ben ise bir kez bile göz göze gelememiştim bebeğimle. Bakışları dünyaya açılmamıştı daha. Bana bile ama Müzeyyen bu sırlı bakışların ötesine geçip seyrediyordu. Allahu alem her şeyi. Ne zamana kadar ağlamak, konuşmayı ne vakit öğreneceksin bebeğim dediğimde Yusuf atıldı tanjant kotanjant problemleri hazırladığı masasında. Bütün bedeni dilden ibaret, konuşuyor, sesini duyuruyor anlayana dedi bilmişçe. Ama anlayacak adam lazım. Müzeyyenleşmek ha dedim. Biraz hayret, biraz sitemli. Güldü Müzeyyen. Dünyanın zehir katılmış usaresini içmedi daha. Buraya gelip de içine yalan dolan karışmış dilimize bulanmadı. Babalık keyfeder diye seslendim öteki odaya doğru. Kaç sen her gece, toplantılar icat et. Kapıyı çekip gitme özgürlüğünü kullan gönlünce. Bir dili varsa bunu ben öğreneceğim senden önce. Kaçıp gidecek hiçbir yeri olmayan, artık azat kabul etmez esaretin içinde, hoşnutlukla yüzen ben diye sesimi iyice yükselttim. Gençler soba için aldığımız yarım ton odunu taşıyıp kömürlüğe istiflemişlerdi bile. Nalan bütün uyarılarıma rağmen arkadaşlarıyla beraber evimizin önündeki karları kürüyordu hayaller kurarak. Durdurulamayan bir iyilik seliyle karşı karşıyaydık doğrusu. İnceden inceye borçlandığımızı, aslında özellikle gençlerin içinde bir gün onları bir şekilde büyük bir şehirle buluşturabileceğimize dair inanç olduğunu hissetmemek mümkün değildi. Pencereden onları izlerken içimde yavaşlayan, yatışan bir yer olduğunu görebiliyordum. Seçeneklerin çokluğu, insanın derinleşmesinin önündeki en büyük engel. Seçerken ve bu yüzden sürekli seçilemeyenleri düşünürken hırçınlaşıyor ve insanlığımızdan giderek uzaklaşıyoruz. Bebekten başka seçeneğim olmayan bu savaş günlerinden emsalsiz bir barışı çekip çıkarmak mümkündü. Şimdi bunu görebiliyordum. Yüzüstü yatan bebeğim, hacmini küçültmek ve rahimdeki konumunu bozmamak için elinden geleni yapıyordu hala. Onu seyretmek büyük bir ayrıcalık. Her zaman dertop haliyle tesbih böceğini andırıyordu. Bazen de sıçrayacakmış gibi gerilen kurbağayı, kucağıma aldığımda ise dala tırmanan küçük bir tırtıl gibi tutunuyordu bedenime. Bu dünyaya boylu boyunca katılmayı reddediyordu hala. Eller kulaklarının yanında sımsıkı kapalı iki yumruk. Kendini ne kadar uzak tutmak isterse istesin, yavaş yavaş çözülecek ve sonunda karışacaktı bu katran karası dünyaya. Yalancı emzikle olmayanın varmış gibi olmasına, bu eski zaman aldanışına alışacak, yetişkin bir insan olacaktı böylece. Köpekler havlayınca biraz daha sıkıyordu yumruklarını. Müzeyyen, yeşil parlak elbisesiyle mutfakta bir şarkı mırıldanıyor ve pişirdiği süttacı kaplara döküyor. Boynundaki kolyenin taşları biraz sararıp solsa da hüzünle parıldayarak hakikiliklerini açığa vuruyorlar. Bu envai çeşit kolye onun İstanbul'daki saraydan Mısır'a sürgün edilirken hediyelere boğulmuş hizmetkar bir ailenin kızı olduğuna ya da azat edilmiş bir cariyenin torunu olabileceğine dair söylentilere inanmama yol açabilirdi. Bazı söylentilere göre de aslında kocasındaki bir arıza yüzünden çocukları olmamış. Ama soylu bir kadın olduğundan kısır kocasının adını dile vermek, büyüklüğüne halel getirmek istememiş. Çocuğu olmadığı halde terk edilmemiş, üzerine gül koklanmamış bir kadın olmaktan daha yüce hangi mertebe olabilirdi ki böyle bir kasabada? Adam kendisini evlendirmek için harekete geçmiş, nice çöp çatanlara geçit vermemiş, karısını hep yüksekte tutmuş. Büyük aşkla sevilmiş bir kadın imajı, ona bütün hayatı boyunca yetip artacak bir makamdı. Müzeyyen gibi ömre bedel sevilmek vardı şu dünyada derlerdi kasabanın kadınları. Kendi sıradanlaşmış ve ışıltısını kaybetmiş evliliklerinden bir hayıflanmayla söz ederken. Öğretmenlik yapmaya geldiğimiz bu kasaba, kitaplarda rastlayamayacağımız tuhaf bir hayatın tam içine atmıştı bizi. Uçaktan gördüğümüz bu metruk ve hayat belirtisi olmayan yerde sıcak ve derin bir güneşin içten içe dolaştığını kimse bilemezdi. Bunlar yukarıdan görülemezdi tabii ki. İzleri kaybolmaya yüz tutmuş sokaklardan geçip evlerin içine girince sırlar ancak ortaya dökülüyor. Balina gibi doğurmuş, koyun gibi süt veren bir kadın olarak doğayla iç içeydim buralarda. Minicik elleriyle beni severken bunları olgunlukla karşılamamı sağlıyordu bu etten bebek. Yine de hiç evden çıkmadan geçen uykusuz günler, yerime vekaleten atanan öğretmenin, öğrencilerimin gönlünü de ele geçirme ihtimali, annemin nihayet harekete geçmesi, yolun açılması, karların eriyeceğini işitmek duygularımın boşanmasına sebep olmuştu. Bir sabah, "Hiç uyutmuyor bu çocuk beni" diye ağlamaya başladım. Yarım saatte bir uyanıp sebepsiz feryat etmesi beni deli etmişti. Elime geçen her saniyede hiç duraksamadan rüyalarla dolu derin bir uykuya dalabiliyordum. İlk birkaç gece hariç sadece gündüzleri yanımda olan Müzeyyen'le dertleşmek imkansızdı. Tarafı belliydi çünkü. Uyuma zaten. Hızla geçip gidecek bugünler. Bir insanın hiç hatırlayamayacağı müstesna zamanlara şahitlik ediyorsun. Onu bağrına basarak, dolunayda parıldayan yüzünü seyrederek geçir gecelerini. Bunca yıl uyudun, şimdi uyanık kalma zamanı. Tam 15. gün, gece vakti ay ışığında ve soluk bir lambanın altında, dışarıda karlı dağların aman vermeden sıralanıp gittiği, çakalların uluduğu unutulmuş bir ülkede, göbeği düşmüş diye haykırdım sessizce. Göbek bağı kurumuş, büzüşmüş, siyahımsı sarı rengiyle bedenden kopuk olarak öylece duruyordu. Kısılmış sesimi duyan müzeyen, büyük bir sükunetle geldi karanlıkta uyuyan karaltıya baktı. Bağını uzun süre bırakmadı. Köklerine bağlı olacak, eşine sadakatle bağlanacak, hepimize hayırlı vefalı olacak dedi. Gözlerini iyice görmek için hafifçe kısarak. Anneniz geliyor yarın sabah. Bana gitmek düşer. Bir şey olursa gelirim yine diye ekledi düşünceli bir sesle. Siz olmadan ne yaparız dedi Yusuf. Birçok kez inceden inceye çekişmiş olmalarına rağmen. Müzeyen duymamış gibi bebekle konuşuyor, o da bütün bedeniyle gözü kapalı cevap veriyordu, irkilerek, büzüşerek. Yüzünü çatıyor, birden güneşin parıldaması gibi mutmain bir şekilde gülümsüyor, rüyalara, anılara dalıp giden biri gibi göz bebekleri minik kapakların altında sağdan sola hareket ediyor, uzaklara bakıyor, bunların hepsi birkaç salisede hızla akıp gidiyordu. Yüzün sırrından. Deryalarda beyaz bir yelkenliyle sükun içinde yüzüp dururken çıka gelmiş bu telaşe dünyasına. Bütün planları alt üst etmiş, ne iyi yapmış, hoş gelmiş, sefa getirmiş. Annesinin babasının işleri çokmuş, aceleleri varmış. Uykularını bir türlü alamamışlar. Yiyecek ekmeği sayılı nefesiyle konmuş buralara. Kimselere ihtiyacı yokmuş. Asıl bizim ona ihtiyacımız varmış. Sonra herkes gibi o da bir varmış, bir yokmuş. Ağustos 2010, Osmaniye. 23. ayrımın sonu, sayfa 218.